Pasajın posta kutusu. Mektupları okuyan Adnan Acar. Gönderen Ogier Giselin de Vasbek. Türk Mektupları 2. Bölüm. Edirne'de bir gün kaldıktan sonra giderek yaklaştığımız İstanbul'a uzanan yolculuğumuzun son safhasına başladık. Bu yöreden geçerken her yerde pek çok çiçeğe rastlıyorduk. Nergislere, menekşelere ve Türklerin tulipan dediği lalelere. Bunların hiç de uygun bir mevsim olmayan kışın ortasında açmaları bizi şaşırttı. Yunanistan'da nergis ve menekşe çok boldur ve öyle güzel kokarlar ki buna alışık olmayanların başı ağrır. Lale ise pek az kokar ya da hiç kokusu yoktur. Fakat güzelliği ve türlü renkleri insanı hayran bırakır. Türkler çiçeğe çok düşkündür ve genelde müsrif olmamalarına rağmen güzel bir gonca için birkaç aspres vermekte tereddüt etmezler. Bu çiçekler bana armağan edilmesine rağmen yine de pahalıya mal oluyordu. Zira karşılığında her zaman birkaç aspres ödemeye mecbur kalıyordum. Aslında Türklerin arasında yaşamak isteyen biri hududu geçer geçmez para kesesinin ağzını açmalı ve ülkeyi terk edene kadar hiç kapatmamalı. Orada bulunduğu sürece etrafa para saçmalı ve bunun boşa gitmemesi için de dua etmeli. Bir sonuç almasa da bütün diğer milletlerden nefret eden Türklerin katı yüreklerini yumuşatmanın tek yolu budur. Para onların dik başlı kafalarını yumuşatmak için tılsım gibi tesir eder. Eğer bu çare olmasaydı ülkeleri de aşırı soğuk veya sıcak yüzünden sonsuza dek yalnızlığa mahkum yerler gibi yabancılara kapalı kalırdı. Şarabımın cazibesi yüzünden Buda'da birçok Türk soframın misafiri oldu. Şarabın keyfine varmaya pek az imkan bulabildiklerinden bu onlar için büyük bir lükstü. Dolayısıyla ne zaman ellerine fırsat geçse büyük bir açgözlülükle içerlerdi. Bir gece yorulunca yatmaya gitmek için masadan kalktığım zaman onların daha geç saatlere kadar oturmalarını rica ettim ama kalmadılar. Kendilerini şaraba iyice kaptıramadıkları için hala adım atacak gücü bulduklarına esef ederek ayrıldılar. Sonra yolladıkları bir köle geldi ve bir miktar şarapla gümüş kupalar istedi. Geceyi tenha bir köşede içerek geçirmek niyetindelermiş. İstedikleri kadar şarap ve kupa verilmesini emrettim. Kendilerinden geçip yere serilinceye kadar içmişler. Türkler için şarap içmek ciddi bir suç, bilhassa yaşlılar arasında. Gençler affolunmak ümidiyle bu günahı göze alabiliyorlar. Bu nedenle az da içseler, çok da içseler, öteki dünyada çekecekleri cezanın aynı derecede ağır olacağını düşündüklerinden, şarabı bir kez tattıklarında alabildiğince içiyorlar. Nasıl olsa ceza göreceklerinden ve bu ceza daha çok artmayacağından sarhoş olmanın iyice keyfini çıkarıyorlar. İçki içmek konusundaki düşünceleri işte budur. Başka hususlarla ilgili daha da tuhaf fikirleri var. Bir zamanlar İstanbul'da yaşlı bir adam görmüştüm. Kadehi eline aldığında avazı çıktığı kadar haykırıyordu. Dostlarıma bunun sebebini sorduğumda, ruhu vücudunun uzak bir köşesine çekilsin yahut onu tamamen terk etsin diye bağırdığını söylemişlerdi. Böylece işlemek üzere olduğu suça ruhunu da bulaştırmamaya, içeceği şarapla onu kirletmemeye çalışıyormuş. Şarap yokluğundan da kötü ve can sıkıcı bir diğer konu daha vardı. Uykularımızın pek münasebetsiz bir şekilde bölünmesi. Uygun bir konaklama yerine zamanlı varabilmek için çoğu kez erken kalkmak zorundaydık. Hatta bazı sabahlar daha gün ışımadan önce. Ay ışığı bazen Türk rehberlerimizi yanıltıyor ve bizi gece yarısından hemen sonra büyük bir gürültüyle uyandırıyorlardı. Türklerin yol kenarında mesafeleri belirten kilometre taşları olmadığı gibi zamanı gösterecek saatleri de yok. Ancak camilerde hizmet eden ve su saati kullanan talisman dedikleri bir sınıf adamlar var. Bunlar şafak vaktinin yaklaştığını su saatine göre anladıkları zaman bu iş için yapılmış yüksek bir kuleden haykırmaya başlayarak herkesi duaya çağırıyorlardı. Bunu güneşin doğuşuyla öğle arasında, öğlende, gün ortasıyla güneşin batışı arasında, bir de son olarak güneş battığı zaman tekrar ediyorlar. Hafifçe titreyen, yüksek fakat hoş bir sadayla yaptıkları bu çağrı tahmin edilemeyecek kadar uzaklara ulaşabiliyor. Böylece Türklerin günü 4 dilime ayrılmış oluyor. Her dilim mevsimlere göre ya uzuyor ya da kısalıyor. Ancak geceleri zamanı gösterecek hiçbir şey yok. Daha önce de söylediğim gibi ay ışığının yanılttığı rehberlerimiz güneş doğmadan çok önce hazırlık işareti veriyorlardı. Biz de gecikmemek için veya başa gelebilecek ters bir olayın töhmeti altında kalmamak için alelacele kalkıyorduk. Eşyalarımız toplanıyor, yatağım ve çadırlar arabaya yükleniyor, atlara koşum takımları vuruluyor ve bizler de hazırlanmış olarak hareket işaretini bekliyorduk. Ancak Türkler yanıldıklarını anlayınca yataklarına dönüp uykuya devam ediyorlardı. Bu münasebetsizliğe beni bir daha rahatsız etmelerini yasaklayarak son verdim. Saat kaçta hareket edeceğimizi bana akşamdan söyledikleri takdirde buna göre herkesi zamanında kaldırmaya üstlendim. Beni hiç yanıltmayan saatlerim olduğunu, uyuyakalmalarının sorumluluğunu üstleneceğimi ve bana güvenebileceklerini bildirdim. Kabul ettiler ama içleri rahat değildi. Sabah erkenden gelerek uşağımı uyandırdılar ve ondan zaman aletinin parmakları ne diyor diye bana sormasını rica ettiler. Uşak bu isteklerini yerine getirdi ve güneşin doğmasına az mı çok mu vakit kaldığını onlara mümkün olabildiğince anlattı. Bizi 1-2 defa daha denedikten sonra aldatılmadıklarına inandılar ve saatlerimizin güvenliğine hayran olduklarını söylediler. İşte böylece uykumuzu yaptıkları gürültüyle bölünmeden uyuyabildik. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Rüstem'le bir takım genel konular üzerinde konuşurken bana dostça muamele etmeye başladı. Nadiren böyle davranırdı. Sonunda niçin onların dinini kabul ederek gerçek Tanrı'ya ibadete katılmadığımı sordu. Böyle yaptığım takdirde Süleyman'dan büyük iltifat ve mükafat bekleyebileceğimi de ilave etti. Kendisine cevap olarak doğduğum dine bağlı kalmaya kesinlikle kararlı olduğumu söyledim. Rüstem, "Pekala öyle olsun," dedi. "Ama ruhunuz ne olacak?" diye sordu. "Ruhum içinde ümidim büyüktür," dedim. Bir an düşündükten sonra "Evet, haklısınız," dedi. "Bu dünyada inançla ve günahsız yaşayanların hangi dine bağlı olursa olsunlar, ebedi saadeti paylaşacaklarına inanmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Bazı Türkler kabul edilmiş dini inanca aykırı düşen bu gibi düşünceler de besliyor. Zaten Rüstem'e dinin şartlarına sıkı sıkıya bağlı biri gözüyle bakılmıyor. Türkler iyi düşünceler besledikleri bir Hristiyan'a bir defa böyle bir teklifte bulunurlar. Bunu dini bir görev addederek böylece ebedi azaba mahkum birini, eğer imkan varsa bundan kurtaracaklarına ümit ederler. Bu teklifin yapabilecekleri en büyük iyilik olduğuna inanırlar. Türklerle İranlılar arasında ne kadar büyük bir din farkı olduğunu göstermek için şimdi size Rüstem'le bir diğer sohbetimizi nakletmek isterim. Bir defasında bana İspanya ve Fransa kralları arasındaki savaşın hala devam edip etmediğini sordu. Kendisine devam ediyor dediğim zaman, aralarında dini bağlar olmasına rağmen birbirleriyle savaşmaya ne hakları var diye sordu. Siz İran'la savaşmak için hangi haklara sahipseniz onların da aynı hakları var. Bazı şehirler, eyaletler ve krallıklarla ilgili konularda anlaşmazlıkları olduğu için silaha sarılıyorlar diye cevap verdim. Rüstem, iki durum aynı değil dedi. Sizi temin ederim ki biz İranlılardan nefret ederiz. Hatta onlar bizim için siz Hristiyanlardan daha kafirdir diye ekledi. Pasajın posta kutusu. Mektupları okuyan Adnan Acar. (Gülüyor)